Yedinci ayrım. Pırlanta. Bir yıl geçmişti hastalanmasının üzerinden. Sadece 58 yaşındaydı ve geleceğe ilişkin o kadar çok planı vardı ki. Oysa doktorların ve yakınlarının kendisinden gizlemeye çalıştığı acı gerçeği biliyordu. Raporları bir yakınına aitmiş gibi başka bir doktora götürmüş ve kurtuluş şansı yok mu diye sormuştu. Rol kestiği kendi hayatıydı aslında. Gözlüğünü çıkarıp masanın üzerine koyduktan sonra "Allah'tan ümit kesilmez ama" demişti doktor. "Kanser akciğerde başlamış anladığım kadarıyla. Sonra da kanserli hücreler paketçikler halinde diğer dokulara sıçramış. Yani metastaz başlamış. En önemlisi de beyindekiler. Elbette her şey olabilir. Kullanacağı bir ilaç, olacağı ameliyatlar, hatta koca karı şurupları bu tümörleri azaltabilir. Belki de yok edebilir. Ama ne yazık ki bu çok da karşılaştığımız bir durum değil. Bu tür hastalarımızı genellikle 1-2 yıl içinde kaybederiz. Üzgünüm. Vizite ücretini ödeyip ödemediğini, sokağa nasıl çıktığını, saatler sonra eve gelip kendisini yatağa nasıl attığını bile bilmiyordu. Doktorun 1-2 yıl, 1-2 yıl, 1-2 yıl sözleri çınlıyordu kulağında. Eşi başında çırpınıyor, evlendiğinden beri ayda bir yüzünü gördüğü oğlu evden gitmiyor, kızı en sevimli haliyle şaklabanlıklar yapmaya çalışıyordu. Hepsi hiç olmadıkları kadar şefkatli ve sevgiliydiler. Gelini o Nemrut kız bile yaptığı yemekten biraz olsun yemesi için yalvarıyordu. "Hadi baba, kendi ellerimle yaptım senin için. Lütfen iki kaşık olsun tat." Kendi elleriyle yapmış. Sanki Bolulu Hasan Usta mübarek. "Ulan asıl o yüzden yemiyorum. Yemek yapmak kim, sen kim?" diye geçiriyordu içinden ve ister istemez gülümsüyordu. Karısı da sevinip "Aferin Eda, bir tek sen güldürebiliyorsun babanı" diye gelinine övgüler düzüyordu. 6 yaş küçüktü karısı kendisinden. Yazlığın en güzel kızıydı. Kumban tüm delikanlılara aşıktı ona. Ama o kendisini seçmişti. Az fırlama değildi gençliğinde. Kızın ağzından girip burnundan çıkmıştı kandırana kadar. Sonra yazlık sinemada en arka sırada Gurbet Kuşu'nu izlerken konduruvermişti ilk öpücüğü dudaklarına. Her şey gerilerde kaldı. Artık gidiyorum diye düşündü. Doktorun biçtiği ömre göre önünde en fazla bir yılı kalmıştı. Gün geçtikçe kendisini gitmeye hazırlıyordu. Tüm baskılara karşın tedaviyi reddediyordu. Sadece ağrı kesici kullanıyordu. Bir de Üsküdar'daki baba dostu Aktar'ın yaptığı karışımı çay gibi demleyip içiyordu. Hayatında yürümediği kadar yürüyor. Böylece etrafındakilere de moralinin ne kadar yüksek olduğunu gösterip onları sevindiriyordu. Bazen öylesine kaptırıyordu ki kendini bu ölümle dalga geçme oyununa, oğluna karısına dönüp "Sevmediklerinizin listesini verin, hepsini tek tek temizleyeyim" diyordu. Karısı bu şakaları "Aman sen de, tuhaf tuhaf konuşma öyle" diye geçiştiriyor, sonra boş bir odaya girip gizli gizli ağlıyordu. "Senin için kimi bitireyim hanım?" diye sesleniyordu arkasından adam. Sonra öksürük krizinden katılıncaya kadar gülüyordu. Oğlu da matematik hocası olmuştu babası gibi. İngilizceyi ana dili gibi konuştuğu için özel okullardan birine kapak atmıştı. Hem maaşı iyiydi keratanın, hem de her gün neredeyse 6 saat özel ders veriyor, paraya para demiyordu. Şu hastalık meselesi çıkmadan önce dershane açacağım diye tutturmuştu. Ama bir yıldır sözünü etmiyordu bunun. Anlaşılan kendisinin gitmesini bekliyordu. Yalan yok, bozuluyordu bu özel ders işlerine. Oh ne güzel, çifte kavrulmuş lokum. Kendi öğrencini hem de özel okulda doğru düzgün yetiştirme, sonra tut onu evine çağır. Saati 150 kağıttan özel ders ver. Öğretmen dediğin dersi sınıfta öğretirdi. Öğretemiyorsa ona öğretmen değil, tüccar denirdi kendi zamanında. Ne kadar ayıptı böyle işler. Ara sıra konu komşunun çocuklarını bedavadan çalıştırdığı olurdu da etraf yanlış anlayacak diye ödü kopardı. Çocuklara sıkı sıkı tembih ederdi. Aman ha, birlikte çalıştığımızı sakın öğretmenlerinize, arkadaşlarınıza falan söylemeyin. Pozitif bilime ve elbette bir matematikçi olarak evrim teorisine inanırdı. Aslında şu inanmak lafını da hiç sevmezdi ya. Türkçe'de başka bir karşılığı da yoktu. İnananlara saygı duyar. Ama iyi bir Müslüman saymazdı kendini. Günlük konuşmalarda Allah'ın adını her Türk gibi ağzından düşürmezdi. Ama camiye cenazeden cenazeye giderdi. Orada da cemaate karışıp cenaze namazı kılmaz, kadınların arasında beklemeyi yeğlerdi. En çok da cenaze cemaatinin ikiyüzlülüğüne kızardı. Ulan öğle namazından çıkmışsın. Bakmışsın musallada bir mevta yatıyor. Sevap alayım diye safa girmişsin. Kıl namazını, et duanı, çek git. Ne diye hoca efendi, merhumeyi nasıl bilirdiniz dediğinde, iyi bilirdik demeye mecbur hissediyorsun kendini. Niye Allah'a yalan söylüyorsun? Nereden biliyorsun? Belki de o kadın çocuk katili, belki gelininin gözünü oydu ya da kızını sattı. Allah bilmiyor mu ki tanıyormuş gibi yapıyorsun? Hele bir de üç kez hakkını helal etme meselesi yok mu? İfrit oluyorum. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Nesi helal olsun ulan? Yoksa kadının eski sevgilisi miydin? Ben o kadının kocası olsam sarılmaz mıyım senin gırtlağına? Benim karıma ne hakkın geçti diye. Kendini ölüm fikrine alıştırdıkça dini gelenekleri daha fazla düşünür oldu. Önce cenazeme kesinlikle alınmayacak diye bir liste yapıp bir kenara koydu. Sonra en iyisi hiç cenaze töreni falan olmaması. Gömsünler toprağa gideyim diye düşünmeye başladı. Tam o günlerde gazetelerden birinde okuduğu bir haber, son ama oldukça zorlu bir maceraya sürükledi onu. Hindistan'da 75 yaşındaki kadın, kocasının cenazesinin yakıldığı ateşe atlayarak hayatına son verdi. Hindistan'ın merkezindeki Katishgarh eyaletinde bir köyde meydana gelen olayda Lalmati Verma adlı kadın eşinin cenaze töreninde ateşe atladı. Polis yetkilileri kadının ülkenin kırsal alanlarında nadir de olsa hala yer yer uygulanan geleneğe uyarak ateşe atladığının iddia edildiğini belirttiler. Keşke ben de hazır ölüm kaçınılmaz hale gelmişken böyle bir kahramanlık yapabilseydim diye düşündü. Kararını vermişti, yakılmak istiyordu. Ne yapacak, edecek? Kendisini yaktıracaktı. Aslında bunu Leyla Gencer'in küllerinin İstanbul Boğazı'na serpildiğini duyduğu zaman da düşünmüştü. Ama o günlerde ölüm öylesine uzaktı ki ona. Üzerinde bile durmamıştı. Biraz dolaşacağım diye çıkmıştı evden. Oysa kendisini çok güçlü hissetmiyordu. Öksürük krizleri artık iyice artmış. Yetmezmiş gibi başı daha fazla dönmeye, gözleri daha sık kararmaya başlamıştı. Karacaahmet'teki mezarlıklar müdürlüğüne gidip müdürle görüşmek istediğini söyledi. Beyaz ışıklı koridordaki banka oturup bir süre bekledi. Odadan birkaç kişinin çıktığını görünce kapıyı tıklatıp içeri girdi. Mezarlıklar müdürü bildiğin imamdı. Genizden konuşuyor, ellerini birbirine kenetleyerek oturuyordu. Üzerindeki takım elbise kendisinden bile yaşlı görünüyordu. Lafı uzatmadı. Hastalığını anlatıp birkaç ayı kaldığını ama öldükten sonra gömülmek değil, yakılmak istediğini söyledi. Adam bu sözleri duyunca neye uğradığını şaşırdı. Tam dinimize göre diye başlıyordu ki hasta adam boğulurcasına öksürmeye başladı. Rengi atmış, alnında soğuk terler birikmişti. Bir yudum su içip kendine geldikten sonra ağır ağır konuşmaya başladı. Müdür bey, bırakın dinimizi. Ben layık bir ülkenin vatandaşıyım. Ve ölüm işlerine de bu ülkede siz bakıyorsunuz. Ben gömülmek değil, yakılmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Vallahi bildiğiniz gibi ülkemizde krematoryum yok. İlle bu işi isteyenler gavur ülkelerine gidiyor. Bakın dedi adam, bunların hepsini biliyorum. Ama yasalarımızı da biliyorum. Ben yakılmak istiyorum ve yasalarımıza göre bu ne suç ne de yasak. Allah'la olan mesele ise onunla benim aramda. Bakın bu dilekçem. Ama çok fazla zamanım kalmadı. Lütfen bu işi amirlerinizle görüşün, ya benim ülkemde yakılmamı sağlayın ya da devlet bu işi yurt dışında gerçekleştirmeme yardım etsin. Bunu resmen talep ediyorum. Aksi halde devlet vatandaşının dini inancına saygı duymuyor durumuna düşecek ki bu konudaki hassasiyetini bildiğimiz AK Parti iktidarına böyle bir zarar vermek istemem. AK Parti lafı müdürün tamam, talebinizi ilgili makamlara ileteceğim. Ve en kısa zamanda size bilgi vereceğim demesine yetti de arttı. Mezarlıklar müdüründen gelecek haberi beklerken bir yandan da şu yakılma işini araştırmaya başladı. Evdeki ansiklopedileri tek tek karıştırdı. Günlerce okudu. Okudukça şaşırdı. Osmanlı döneminde Türkiye'nin dört bir yanında çok sayıda krematoryum denebilecek yer olduğunu yazıyordu ansiklopediler. Bunlardan sonuncusu da Anadolu Kavağı'ndaymış. Cumhuriyet döneminde bu bölgenin askeri alan ilan edilmesiyle işlevsiz kalmış. Yıkıntısını görmek şu anda bile mümkünmüş. Osmanlı'da yakılmak isteyen azınlıklar bu haklarını özgürce kullanabiliyorlarmış. Ama Osmanlılar krematoryum demiyormuş da tahaffuzhane diyormuş. 1930'larda Zincirli Kuyu Mezarlığı kurulurken de bir krematoryum yapılmış. Ama bunun bizim adetlerimize uymayacağı söylenip kullanılmasından vazgeçilmiş. Beğenmediğimiz Osmanlı'ya bak diye geçirdi içinden. Bu ceset yakma işi dünyada öyle gelişmiş ki yakılan kişinin küllerinden pırlanta bile yapmaya başlamış Elinoğlu. Bu o dünyanın son modasıymış. Yakım işleminden sonra ortaya çıkan küllerin 40 gramı laboratuvar ortamında 3 ay içinde elmas ve pırlanta haline getirilip takı olarak kullanılabiliyormuş. 850 derecede yakılan cesetten yaklaşık 400 gram kül çıkıyormuş. Bu da bir kişinin küllerinden 10 kadına elmas ve pırlanta yüzük yapılabileceği anlamına geliyormuş. Hitler'in zamanında bilinseydi bu yöntem, Almanya servete boğulurdu diye geçirdi içinden. Sevgili karısı nasıl da takılırdı kendisine. Sana iki çocuk verdim adam, bir taşlı yüzük almadın diye. Müdür sözünü tuttu. Bir hafta sonra telefon edip bilgi verdi. Talebini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne iletmiş, müdür beyle yüz yüze görüşmüş. Beyefendi isteyen herkesin yakılmaya hakkı olduğunu kabul etmiş. Ama bunun çok maliyetli bir iş olduğunu söylemiş. Bir krematoryumun yapılması için gereken para yaklaşık 1 milyon dolarmış. Ancak yoğun talep gelmesi durumunda konuyu değerlendirebileceklerini, Hıfzı Sağ Kanunu'na göre ihrak, yakma fırını yapabileceklerini söylemiş. Ne yazık ki devletimizin yakılmak için yurt dışına gitmek isteyenlere yönelik bir yardımda bulunması da söz konusu değilmiş. Bu sözler hasta adamı o kadar çaresiz bıraktı ki mezarlıklar müdürünün acil şifalar diliyorum efendim, Allah'tan umudunuzu kesmeyiniz dediğini bile duymadı. Telefonu kapattı. Konuyu bizzat halletmesi gerekiyordu. İnternetten yaptığı araştırmada bu işlerin en ucuza İtalya'da halledilebildiğini öğrendi. Neredeyse her kilisenin bir krematoryumu vardı ve gelen her cenazeyi doktor raporunu gördükten sonra belli bir ücret karşılığında sorgusuz sualsiz yakıyorlardı. Başka çaresi kalmamıştı. Oğlunu aradı. Evde otur otur sıkılıyorum. Bana acele bulabildiğin kadar öğrenci bul. Ders vermek istiyorum. Ne kadar çok çocuk olursa o kadar iyi. Oyalanırım. Oğlu babasındaki bu değişikliğe anlam veremedi. Ama oyalanmasının gerçekten iyi olacağını düşündüğünden istediğini yaptı. Hasta adam artık sabahtan akşam geç saatlere kadar üniversite sınavlarına hazırlanan lise öğrencilerine ders veriyordu. Yürüyüşleri boşlamıştı. Zaten yürüyecek halde de hissetmiyordu kendini. Şu anda tek önemli şey para kazanmaktı. Kuşkulanmasın diye kazandığının bir bölümünü karısına vermeyi de ihmal etmedi. Bu tempo üniversite sınavlarına kadar aralıksız 4 ay sürdü. Karısının bile bilmediği şahsi serveti 30 bin liraya ulaştı. Sonbahara doğru yataktan kalkamaz hale geldi. Artık oksijen tüpüne bağlı yaşıyor, gününün neredeyse 20 saatini acılar içinde uyuyarak geçiriyordu. O kadar çok morfin alıyordu ki uyuşturucu bağımlısı olmuştu. Baş başa kaldığı günlerden birinde oğluna kapıyı kapat işareti yaptı ve şimdi konuşacaklarımız aramızda kalacak diyerek nefesinin yettiğince anlatmaya çabaladı. Yarın eve geldiğinde anneni karşına alacaksın ve İtalya'da iyi bir klinik bulduğunu, doktorlarla yazıştığını, beni son umut olarak oraya götürmek istediğini söyleyeceksin. Ne yapıp edip ikna edeceksin onu? Yatağın altında 30 bin lira var. Pasaportum da çekmecede. Vize işini hallet ve beni en kısa zamanda Roma'ya götürüp önüne gelen ilk ucuz kliniğe yatır. Yolculukta şuurumu kaybedersem aldırma. Zaten seni orada fazla bekletmeyeceğim. İyi de baba, neden istiyorsun bunu? Al şu mektubu, her şey onda yazıyor. Ama sakın bugün okuma. Yoksa öbür dünyada ağzına sıçarım. Gülmeye çalıştı. Genç adamın gözünden yaşlar süzüldü. Babasının ellerini doya doya öptü. Götür beni oğlum, lütfen. Tamam dedi oğlu, söz götüreceğim. Genç adam annesini ikna etti. Okullar zaten açılmadığı için izin almasına da gerek yoktu. Öğrencilerinden birinin İtalya konsolosluğunda memur olarak çalışan babasının yardımıyla Schengen'i alıp 5 gün sonra babasıyla yola çıktı. Oturacak halde değildi hasta adam. Ama direniyordu. Havaalanında tekerlekli sandalyeyi karısı itiyordu. Oturduğu yerden uzanıp karısının elini tuttu, yüzük parmağını dudağına götürüp öpmeye çalıştı. Çıkmayan sesiyle fısıldadı. Sana Roma'dan pırlanta alayım mı? Kadın, aman sen de der gibi bir işaret yapıp ağlamaya başladı. Sarıldılar. Adam uçakta oğluna sordu. Mektup yanında mı? Elbette. Hasta adam Roma'ya gelip bir kliniğe yerleşmelerinin üzerinden 24 saat bile geçmeden derin bir uykudayken öldü. Oğlu başucundaydı. Ağladı, babasını öptü, kokladı. Sonra üzerinde "Ben ölünce hemen aç ve oku" yazan zarfı montunun cebinden çıkardı. Yırtmamaya özen göstererek açtı. Babasına da duyurmak istercesine yüksek sesle okumaya başladı. "Oğlum, ben öleceğimi biliyordum. Hem de aylardır. Bu duyguyla yaşadım bunca zamandır. Ve tahmin edersin ki ölüme alıştım, kabullendim. Kabullenemediğim tek şey bu dünyada bir atık olarak kalmak. Türkiye'de çok araştırdım ama mümkün olmadığını öğrendim. Kısacası yakılmak istiyorum. Seni bu yüzden buralara kadar sürükledim. Şimdi bir doktor raporu alıp beni bir krematoryuma götür ve yaktır. Sonra küllerimi kavanoza koydurup al, aşağıda adresi yazılı olan laboratuvara götür. Bir insan cesedinden 400 gram kül çıkıyormuş. 40 gramından pırlanta yüzük yapılabiliyormuş. Ama bu işlem 3 ay sürüyormuş. Külümün 100 gramını laboratuvara bırak, ne olur ne olmaz işimizi garantiye alalım. Gerisini Türkiye'ye götür. Tüm bu işlere yetecek parayı bildiğin gibi çalışarak biriktirdim. Yakılmamın son isteğim olduğunu annene söyle. Onun için yazdığım ilişikteki mektubu verdiğinde zaten o beni anlayacaktır. Külümün kalan kısmını hepiniz birlikte adalar vapurundan denize dökün. 3 ay sonra eline ulaşacak olan yüzüğü bunu sana babam almıştı ama o günlerin acısından verememiştim diyerek annenin parmağına geçireceksin. Bu dediklerimin hepsini bir bir yap. Bak hala ağlıyor kazık kadar adam. Haydi sil gözyaşını, daha çok işin var. Seni çok ama çok seven baban. Genç adam neye uğradığını şaşırdı. Ama babasının isteklerini de tek tek yerine getirdi. Gerçekten de tam 3 ay sonra gelen pırlanta yüzüğü annesine yılbaşı akşamı taktı. Bunu sana babam almıştı. Aranızdaki bir meseleymiş. Ama o kadar üzgündün ki verememiştim. Kadın adamın kendisine yüzük almak için hayatının son günlerinde ölümüne çalıştığını düşündü ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Parmağını dudaklarına götürdü, soğuk taşı öptü, öptü, öptü. Yüzük kocası gibi kokuyordu.